Ayrım 10.
Derken perşembe günü geldi. Angus'la yemekte buluşacağımız gün. Onun bana iş vermesini çok istiyordum ama heyecanlı değildim. Güneşli, olağanüstü güzel bir sonbahar günüydü. Sağlığım iyi, keyfim de yerindeydi. Saat 1'i 3 geçe Chase Henry'e geldim. Angus daha önce gelmiş, beni barda bekliyordu. Her zamandan fazla Bill Blass görünümündeydi ve pek şıktı. Tepesindeki saçlar biraz daha azalmıştı ama işini iyi bilen bir berber bu durumu çok güzel gizlemişti. Ben kapıdan girer girmez yüzüne hemen her zamanki gülümsemeyi oturttu. ''Jillian, ne kadar güzel görünüyorsun, harika. Güneşten yanmışsın, çok sağlıklı duruyorsun. Saçının şeklini değiştirmişsin, değil mi canım?'' Galiba 147 Jillian canımdan sonra nihayet ben cesaretimi toplayıp Dekor dergisinin bürolarında bana bir iş bulunup bulunamayacağını sordum ve gayet kibar, nazik, çekici bir tebessümle geri çevrildim. Beni samimi olarak sevdiğini ve bir iş vermeyi çok arzu ettiğini ama bana daha iyi anlatabilmek için gülümsemesi yüzüne iyice yayıldı. Böyle durumlarda söylenebilecek şeyleri sıraladı. Çok üzgün olduğunu, işlerin pek durgunlaştığını, zaten benim artık dekorla severek çalışamayacağımı değil mi canım ekleyerek sözlerini noktaladı. Yarı yarıya da hakkı vardı hani. Ama benim bir iş bulmam gerekliydi ve aklıma ilk gelen de dekor olmuştu. Aslında yeniden orada çalışmak güzel olurdu ama Dekor dergisinden ayrıldınız mı bir daha oraya adım atamazsınız. Manastır ya da ana rahmi gibi. Bir daha dönmemek üzere. Neyse, güzel bir öğle yemeğiydi ve nasıl olsa ertesi gün John Templeton'la randevum vardı. Cuma perşembeye hiç benzemedi. Şakır şakır yağmur yağdı ve ben bayağı heyecanlı, sinirliydim. Zira Woman's Life kadın yaşantısında çalışmayı ne kadar çok istediğimin bilincindeydim. Otobüste sarsıla sarsıla dergiye giderken keşke bir fincan kahve daha içseydim ve daha uyanık, yaptıkları işten hoşnut olup da canlanan meşgul insanlar gibi görünseydim diye düşündüm. Her işimin ters gittiğinin ve bunu örtbas etmek istediğimin bilincindeydim. Bir kere istediğiniz işin kucağınıza olgun elmalar gibi dökülmesi için sizin dört başı mamur, hiçbir şeye gereksinimi olmayan, pupa yelken giden bir kişi olmanız gerek. Ama maddi ya da duygusal nedenlerle kendinize bir iş arıyorsanız sanki yüzünüzden belli oluyor. Çaresizliğiniz, aç, acıklı haliniz yüzünüzden okunuyor. O zaman da sallasanız da kucağınıza ağaçtan hiçbir şey düşmüyor. Gereksinim insanları korkutup kaçırıyor. Richardson köşesinde oturan fakir küçük aç adamı hiç kimse sevmiyor. Acıyorsunuz ama pek fazla yaklaşmak istemiyorsunuz. Bir şey vermek de istemiyorsunuz. Çünkü belki de bu yakınlık ya da onu tanımanız hastalığını size geçirebilir. Belki de üzüntüsü bulaşıcıdır ve hiç kimse kendini bu riske atmak istemez. Saat 9'u 10 geçe yan kapısının üzerinde bronzdan numaraları olan 353 Lexington adresindeki Woman's Life Kadın Yaşantısı dergisinin siyah mermer antresine girdim. İşçiler hafif kırık dökükleri olan avizelerin tozunu alıyordu. Ben de 4 asansörden ikincisine doğru yürürken heyecanlanmaya başladım. Asansörlerin içinde müzik vardı ve ağır ağır yukarıya doğru çıkarken, bir saat sonra buradan çıkıp giderken benim de bir işim olacağını umuyor, hatta öyle olacağına inanmak istiyordum. 9:12 geçti, 3. kata geldik, resepsiyon. Bayan Forrester, buyurun oturun lütfen. Bay Templeton'un sekreteri şimdi geliyor. 7 Life dergisi, 2 Holiday dergisi, Woman's Life'ın bütün sayfaları, Miss Van der Rohe stiline benzemek isteyip de pek becerememiş, nubuk kanepenin yanındaki alçak masanın üzerine serpiştirilmişti. Bugün içtiğim 7. sigara, 2. mide bulantısı krizi ki bana vücudumun içinde neler olduğunu hatırlattı. Avuçlarımın terlediğini fark etmemden sonra aşağı yukarı benim yaşımda sanki Şivalentlıymış gibi duran bir genç kadın gülerek yanıma gelip beni Bay Templeton'un ofisine götürdü. Birden kendimi ondan çok daha genç, çok daha akılsız, daha az bilgili ve çok daha az yararlı bir insan gibi hissettim. En azından onun bir işi vardı, değil mi ya? Hadi Jillian, kendini toparla. Amacı gelen gideni etkilemekten başka bir şey olmayan, nereye nasıl gittiğinizi belli etmeyen, şaşkına çeviren, 3 koridordan ikincisine geldiğimiz zaman ben zaten yolumu kaybetmiştim bile. Yani maksat hasıl olmuştu. Daha sonra bej rengi üzerine bej bir antre, Mrs. Shiveland'ın yazı masasının üzerinde turuncu bir sigara tablası ve yine bir Miss Van der Rohe koltuğu, sonunda ise bir kapı, onun kapısı. Şu an biraz yorgun ve heyecanlı, enerji dolu kapıda durmuş beni gülerek karşıladı. Hemen içeriye aldı, kapıyı kapattı. Kahve içer misin diye sordu, kendi piposunu yaptı, bol bol gülümsedi. Havadan sudan konuştu, konuştu, San Francisco'nun bütün iyi taraflarını övdü ve tam anlamıyla dergiye eskiden yazı vererek çalışmış biri olarak geri dönen Julian Forrester ile dostu John Templeton olarak konuştu. Bu tarafı olağan. Onunla başa çıkabilirim. Julian Forrester olabilirim. Onun nasıl yapılacağını biliyorum ve eğer o dost rolündeyse işler yolunda demektir. Biraz rahatladım. Odadan görünen manzaraya bakarak hal hatır sordum, çocuklarından söz ettim, New York hakkında herkesin her zaman söylediklerini söyledim ve Kadın Yaşantısı dergisinin bu basın yayın krizine nasıl karşı durduğunu sordum. Röportaj yapıyormuş gibi sormadım. Eskiden basında çalışmış biri olarak sordum. İş istemeye geldiğimi unuttum. Bunları basın hayatı hakkında kısa bir rapor izledi. Hepimizin bildiği gibi diye başlayıp başka yayın evleri hakkında raporlar da eklendi. Hangileri sıkıntıda, hangileri batmak üzereymiş. Ben İkinci fincan kahvemi içerken o da cümlesinin tam ortasında durup beni uzun uzun süzdü ve birden "Jillian, neden geri geldin?" diye sordu. Al bakalım. John Templeton benim yakın dostum değildi ki gerçeği olduğu gibi anlatayım. En azından ben her şeyi anlatabileceğimi hiç sanmıyordum. Öyleyse gelmem gerekliydi, gelmek istedim. New York'u özledim. Geri dönüp kadın yaşantısında çalışmak istedim. Bunların hepsi sudan sebeplerdi. En inandırıcı olabilecek şey doğruyu söylemekti. Ama o da öyle garip bir öyküydü ki hiçbir şeyi açıklayamayacağı gibi anlatması da güçtü. Bana 8 sene gibi gelen ama belki de sadece 3 saniye süren bir ara. Kahvemin içine dikkatli dikkatli bakıp Kulaklarım uğuldarken başımı kaldırdım ve akla yakın olan en uygun nedeni anlattım. Bir süre San Francisco'dan ayrılmak istedim ve buraya dönmeyi düşündüm. Bu sözcükler mantıklıydı ama pek bir şey ifade etmiyordu. Sanki ben Kaliforniya'da yaptığım bir ahlaksızlık yüzünden aranıyormuşum gibi ya da buna benzer bir şey. Ama John bu nedeni kabul etti ve bana kesin dönüş yapıp yapmadığımı sordu. Ki onun yanıtını da bilmiyordum. Ona da söyledim. En azından 6 ay için geri döndüğümü, hatta belki de 1 yıl kalacağımı, belki de Kaliforniya'ya artık hiç gitmeyeceğimi, bütün bunların New York'taki yaşantımın nasıl olacağına ve de önümüzdeki yıl içinde ne gibi değişiklikler yaşayacağıma bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. John, iş arıyor musun diye sordu. Evet. Hayır, yani seni aradım çünkü kadın yaşantısını beğeniyorum. Reklamcılığa dönmek istemiyorum ve de senin söylediğin gibi yayıncılık da batmak üzere. Seni aramamın faydalı olacağını düşündüm. Dekordaki eski işin ne oldu? Angus Eldrick'le konuştun mu? Evet, ama bir sonuç alamadım. John başını salladı. Ben de dürüst davrandığım için kendimi beğendim. Bu iki dergi arasında rekabet olduğundan şüpheleniyordum zaten. Ama dava ne olursa olsun dürüst davranıyordum ya. Julie Winthrop ve Julie Winthrop'u. O nereden çıktı şimdi? Ne halt etmeye şimdi Julie Winthrop'tan söz ediyordu? Julie Winthrop mu dedin? Konumuzun dışına çıkmamak için yapılacak tek şey böyle bir soru sormaktı. Belki ben arada bir şey kaçırdımsa o en azından yinelerdi. Evet, onu anımsıyorsun elbette. İkiniz birkaç projede birlikte çalışmıştınız. Noel ve... Julie Winthrop'u elbette anımsıyordum ama hala John'un o kızın adını niye ortaya attığını anlamış değildim. Julie'nin geçen hafta leğen kemiği kırıldı. Bir süre sırt üstü yatması gerekiyor. En azından 8 hafta. Belki 10, belki de 12 hafta yatacak. Jean Edwards ile iki kız daha onun yaptığı işleri aralarında bölüştüler ama bazı problemler çıkıyor. Onun için ben şimdi öyle bir noktaya geldim ki kısa bir süre için part-time çalışacak birisini bulsam, örneğin haftada 3-4 gün gelip çalışsa acaba nasıl olur diye düşünmeye başladım. Sen bu şekilde çalışmak ister miydin? Yalnız bak, haberin olsun Jillian, bizdeki ücretler esir parası, yan ödeme diye de bir şey yok ama bunun bütün hafta çalışmayacağına göre kızına da vakit ayırabilirsin. Ne diyorsun? Ne mi diyorum? Ne diyorum diye mi soruyor? Ben diyorum ki bir yerde beni seven birisi var diyorum. Yaşasın. Hemen Chris'e anlatayım. Jillian, sırıtmayı bırak da bir şey söyle. John da gülümsüyordu. Yanıtım yüzümdeki anlamdaydı. Pazartesi günü başlayabilir misin? Dilim tutuldu. Sadece başımı salladım. Çok güzel. Şimdi sen artık en azından 8 hafta bizde çalışacağına göre plan yap. Julie ile konuşup neler yaptığını ondan öğrenmeni istiyorum. Şu ara Mart sayısının üzerinde çalışıyoruz. Bence şimdilik bunu bilmen yeterli. Pazartesi günü hepsini önüne yığarız. Hala sırıtıp duruyordum ve içimden Julie Winthrop'un leğen kemiğine dua ediyordum. Tamam John, anlaştık. Bu aptalca sırıtmayı yüzümden silememiştim. John ayağa kalktı, elini sıktım, paltomu aldım ve odadan dışarıya doğru süzülüp çıktım. Öyle derler ya, Beş antredeki sekreterin de artık benden fazla bir şeyi yoktu. Asansörler benim şarkımı çalıyor. Binanın önündeki bronz 353 bana evimin numarası gibi geliyordu. Önümüzdeki pazartesiden geçerli olmak üzere artık benim de çalışacak bir yerim vardı. Otele döndüğüm zaman Chris'e telefon edeyim dedim. Sonra kaçındım. Çünkü şevkimi kırmasından korktum. Bakarsın ilgilenmez, kayıtsız kalırdı. Oysa ben onun da benim gibi heyecanlanmasını istiyordum. Bu biraz çok beğenerek aldığınız yeni bir elbise için prensinizin ne diyeceğini beklemek gibi bir duyguydu. Hani görür görmez şöyle derinden bir iç çekip sizi daha önce hiç bu kadar güzel görmediğini söylemesini beklediğiniz gibi. Onun için elbisenin çok güzel olduğunu ama sizin 10 pound vermeniz gerektiğini ya da bu giysinin göğüsleri biraz daha dolgun olan birisinde daha iyi duracağına ya da ne yazık ki sizin bacaklarınızın bu tip elbiselerle güzel görünmeyecek kadar kısa olduğunu söyleyecek oldu mu, içiniz ölür, yıldızınızın parlaklığı kalmaz ya. İşte bulduğum iş içinde aynı şeyleri düşünüyordum. Chris'in yıldızımdan yaldızı almasını istemiyordum ama ona haber vermeyi çok istiyordum. Onun için de biraz beklemeyi yeğledim. Ama saat 4 olunca dayanamadım. Telefonu açtım. Öbür uçta telefon çalarken ben nefesimi tutup bekledim, bekledim. Herhalde evde değil diye düşünürken düş kırıklığından boğazım kurudu. Evet, oh be, evdeymiş. Sanki 14 yaşında bir kızdım. Chris benim. Bir iş buldum, Kadın Yaşantısı dergisinde çalışacağım. Pazartesiye başlıyorum. Halen hastanede olan bir editörün yerini aldıkları için 8 ya da 10 hafta çalışacağım. Bu işi daha şimdi buldum. Ne fevkalade değil mi? Bunların hepsini bir solukta sıraladım. Ben niye daha bir yetişkin gibi ya da profesyonel veya ne bileyim daha başka türlü olamıyorum ki? Heyecanım ve Chris'le konuştuğum için mi ne? Duyduğum utanç bütün söylediklerimi küçük, saçma sapan bir duruma düşürdü. Ya da ben belki de zaten böyle küçük, saçma sapan biriydim. Çok sevindim Jill. Seni hiç olmazsa bir süre oyalar. Niye daha uzun süreli bir iş aramadın? Böyle olunca 2 ay sonra yine iş arayacaksın. Onun kafası böyle işler işte. Yani ne yazık ki elbisenin boyu senin bacaklarına yakışmıyor. Patla, e mi? Bana ne? Ben haber verdim ya. Bak Jill, buraya bir daha telefon etmesen iyi olur. Şimdi hemen heyecanlanıp kızma. Önemli bir şey değil. Şimdilik. Bir oda arkadaşı buldum. Kiranın yarısını o ödeyecek. Tabii bana çok yararı olacak. Oda arkadaşı mı? Yani kadın mı? Ne zamandan beri? O Tanrı'nın cezası kim oluyor da? Ben artık sana telefon edemiyorum. Lanet olsun. Ne demek istiyorsun sen? Ah Tanrım. Ben niye böyle yapıyorum? Beni ilgilendirmez ki. Neden şimdi ölecek gibi oluyorum? Tir tir titriyorum. Bu 3. sigaram. John Templeton'un verdiği iş bana vız gelir. Her şey bitti. Chris'le aramızdaki her şey bitti. Kraliçe öldü, yaşasın kraliçe. Bak Jill, doğru söylüyorum. Hiç önemli bir ilişki değil. Onu tanımıyorsun bile. Zaten kısa bir süre için geldi. Seni piç kurusu seni, köpoğlu köpek. Pekala tanıyorum. Sesinden belli. Söyle bakalım kim? Hiç önemli değilmiş. Kendin söyledin. Madem öyle, söyle bana. Merak ettiğim için soruyorum. Kimmiş o? Sesim sinirli, tiz bir ses oldu. Marlon Lee. Köpoğlu köpek, biliyordum zaten. Bana bir gün plajdayken sözünü ettiği kadın, sevdiği kız. Hani o ilişki bitmişti Demek bitmemiş. Kız dönüp gelmiş. Hey Jill, yapma, sakin ol. Kısa bir süre için dedim ya. Dün telefon etti. Kente bir iki hafta için gelmiş. O bakımdan burada kalıyor. Belki bir ay kalır. Bunda büyütecek bir şey yok ki. Durup durup bunun önemli bir ilişki olmadığını söyleyip durma lütfen, olur mu? Sesim yine tiz çıkıyordu. Madem önemli bir ilişki değil, ben niye telefon edemiyormuşum? Onu üzerim diye korkuyor musun Chris? Benim telefon ettiğimi duyarsa canı mı sıkılır? Acaba kendileri bir lokmacık, azıcık kıskanç mı? Niye kıskanacakmış beni canım? O zaten seni yıllardan beri kullanıyor. Bir şey kaybetmiş olmuyor ki. Sakinleşirmişsin lütfen. Sinirlenirsen bebeğe zarar verirsin. Bebek mi? Bebek ha. Ne zamandan beri bebekte böyle ilgileniyor? Bana bak Chris, boş ver. Senin hayatın. Ben sadece sana iş bulduğumu haber vermek istedim. Zaten artık telefonu kapatmam gerekiyor. Sen de sakin ol. Ha Chris, dinle. Bir daha telefon etmem. İyi yaşantılar. Aptal aptal ne zırma bir laf. Neden şöyle tatlı tatlı ve sakin konuşamıyorsun? Ağladığını da duydu Abudala. Julian, seni seviyorum canım, biliyorsun değil mi? Bunu Merlin'e söylemeyi denesen iyi olur Chris. Artık hıçkıra hıçkıra ağlıyor, kendimi küçük düşürüyor, beni sevmesi için yalvarıyordum. Neden böyleyim acaba, neden? Kendimden nefret ediyordum ama duramıyordum. Jill, seni gelecek hafta ararım. Zahmet etme, sakın deneme. Bakarsın Merlin bundan hoşlanmaz. Ömründe bir kere Chris, yalnız bir kerecik bir şeyi hakkıyla yap. Yarı yarıya değil. Onunla birlikte olmak istiyorsan onunla kal. Benimle birlikte olmak istiyorsan New York'a gel. Ama ne onun, ne benim, ne de kendi hayatının içine etme. Sen birisiyle bir saat beraber olsan hemen iki taraflı oynamaya kalkıyorsun. 40 yılda bir kendine karşı dürüst olmayı dene. Bir değişiklik olur. Sen böyle davranıp boktan laflan edeceksen sana telefon etmem. Tamam, sen hepsini Merlin'e söyle, olur mu? Sözde sen beni anlıyordun Jill. Benim neler hissettiğimi anlayan tek insan sensin. Ne yapmamı istiyorsun? Olamadığım bir şeyi olmamı mı? Yapamam Jill, ben buyum. Tanrım, bu sefer de o kendine acındırıyor beni. Dünyanın onun halinden anlamadığını düşündüğü için ayağı ile yerdeki pislikleri iten bir oğlancık. Zavallı tatlı Chris. Kaka Marlin, kalleş ben. Bok canına, bunları sonra konuşuruz. Jill, seni seviyorum. Demek Chris artık başka birisiyle yaşıyordu. Sabahki heyecanım sönmüş ve unutulmuştu. John Templeton'un ofisinde geçirdiğim bir saat sanki bir ay önceydi. Kadın yaşantısından bana ne be